Ayrım 20.
Dünyanın en güzel kokularından birini kahve kokusunu taşımıyordu. Beğensin diye gözünün içine bakarak bekleyen kadını incitmeye yüreği el vermedi. Eline sağlık Hatice Hanım, ne niyetine içersen o oluyormuş demek ki dedi. He ya, ne yapacaksın işte can diye içini çekti kadın. Afiyet şeker olsun, ananın ak sütü gibi helal olsun iyi yürekli evladım. İnşallah bu savaş bittiğinde artık can yavukluğunu da alır gelirsin de sahici kahvemi içer elimi öpersin. Hatice teyzeni unutmazsın can asker oğlum. Bu kabus bittiğinde adayla buraları dolaşmak diye mırıldandı Tuna. Birden yerinden fırladı Tuna. Çantasındaki ilaçların hepsini çıkartıp sedirin üstüne bıraktı. Telaş içindeydi. Benim gitmem lazım Hatice Hanım. Bunları 6 saatte bir Musa'ya içirin. Et suyu falan içmesi gerek onun. Çok kan kaybetmiş olmalı. Bak bu vitamin haplarında demir vardır. Alın bunları da içirin ona. Ben hemen gitmek zorundayım. Dur oğlum, dur hele. Tam düzeldim falan sandımdı. Gene dellenme, gözünü seveyim can evladım. Bu kabusun bir çıkış noktası, bilinçaltımın bir zayıf tarafı olmalı. Mutlaka olmalı. Bunu benden daha iyi kim bilebilir? Hı? Hiç kimse. Çıkmalıyım bu labirentin içinden. Hemen gidip adayı bulmalıyım. Gazeteler onu katil ilan ettiler. Duymuşsunuzdur çoktan. Paparaziler peşindedir adanın çoktan. Ah onu mutlaka bulmalıyım. Dediklerini anlamam ama öbür asker iyileşmeden seni bir yere komam asker bilesin diye sertçe çıkıştı kadın. Ama bu çok uzun sürebilir ve benim beklemeye tahammülüm kalmadı artık. Kuzguncuğa dönmem gerek, orada bana gereksinen insanlar var. Acı acı güldü kadın, yine altın dişleri ortaya çıktı. Burada da sana ihtiyaç vardır öğretmen. Başını yarım yamalak örttüğü siyah çiçek baskılı yeminini düzeltmek için açtı. Uzun saç örgü yaptığı at kuyruğu ile birlikte kırlanmış saçları tamamen ortaya çıktı. Usul usul hiç acele etmeden yeniden bağladı başını. Artık Tuna'yı haneden biri saydığını anlatmak istemişti böylece. Yani evin erkeği ve sorumlulukları olan üyesi. Artık sen de öğrenmelisin öğretmen bey oğlum. Beklemeyi sabırla ve hiç kara kuyulara düşmeden beklemeyi öğrenmelisin. Hepimiz gibi sen de. Kimseyi arayamadım diyerek kolları yana düştü Tuna'nın. Nerede ve ne zamandır uyuyorum kim bilir. Merak etmişlerdir beni. Ada, Meriç, Şair dayı ve tabii annem. Annem bir acıyı daha kaldıramaz artık. Derin bir iç geçirdi kadın. Analar dedi. Rüzgardan, yağmurdan, güneşten ve topraktan söz edercesine doğal. Analar Allah'ın yarattığı en güçlü candır cihanda. Her mahlukun anası o mahlukların en kuvvetlisidir. Yüce Allah'ın kanunu budur. Boşuna cennet anaların ayağının altında durmaz ya. Aniden gözlerinden süzülen yaşlar bakımsızlıktan kurumuş cildinin üstünde yağmur gibi yağmaya başlamıştı. En büyük acı evlat acısıdır. Allah düşmanıma bile vermesin. Ama ne yaparsın? Kalan tek evladım bile olsa yaşar. Kol kanat gerersin ona. Kısık kısık hıçkırarak ağladı kadın bir süre. Sonra burnunu çekerek konuştu yeniden. Başkalarının evladını kendi çocuğu gibi korumayandan Allah razı gelmez bizim inancımızda oğlum. Huzuruma kul hakkıyla gelmeyin der Tanrı. Ne yapacağını bilemeden dikilip kaldı Tuna. Ağlayan birisi karşısında kesinlikle yufka yürekli olmak dışında başka hiçbir seçeneği yoktu. Kaç tane oğlu öldü kim bilir diye içi titreyerek düşündü. Kal burada askercan oğlum kal. Sana gerek vardır bu hanede. Arkadaşın iyileşirse onu da alıp gidersin. Ölürse bahçeye öbürlerinin yanına gömersin. Ölü gömmek mi? Öbürlerinin yanına mı? Aman tanrım nedir bu başıma gelenler? Neden herkesinki gibi rüyalar görmüyorum ben de diye haykırarak sedire çöktü Tuna. Musa yerine hiç tanımadığı bir başka yaralı askeri bu eve getirmiş olsaydı da yine aynı sorumluluğu duyacak mıydı? İnsan daha önce hiç tanımadığı kişilere karşı da yaşam sorumluluğu taşır mıydı? Taşımalı mıydı? Taşıyorsa bu edinilmiş, öğrenilmiş yani uygarlaşmış insan davranışı mıydı? Yoksa bazıları bu sorumluluk duygusu genlerine kodlanmış olarak mı doğarlardı? Allah kahretsin ben adam olmam diye bağırdı. Kendi icat ettiğim, tamamen kendi bilinçaltımın senaryosu olan rüyalarımda bile yine yufka yürekli, yine sorumluluk taşıyan ve başkalarını kendinden çok düşünen aynı hıyarın tekiyim. Allah cezamı versin benim. Verdi, verdi işte. Daha ne cezası kaldı ki? Sus can oğlum, Allah'ın gücüne gider. Kötü söz söyleme kendine öyle. Nedir senin derdin çocuğum? Kara sevda mı çekersin? Sevdiğine mi kavuşamadın? Niye böyle yer bitirirsin kendini? Neden huzur bulmaz altın kalbin evladım? Tuna onu duymuyordu bile. Şimdi çekip gitsem belki bitecek bu kabus. Belki kurtulacağım bu lanet olası karabasandan. Yalnız ben değil, benim kabusuma sıkışıp kalan sizler de kurtulacaksınız. Anlıyor musunuz Hatice Hanım? Başını nafile anlamında iki yana salladı kadın üzüntüyle. Ama ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Çekip gideceğim yerde burada kalıp Musa'nın iyileşmesini bekliyorum. Biliyor musun Hatice Hanım? Aras öyle yapmazdı. Asla. Aras ne yapıp edip bu kabustan çoktan kurtulmuştu şimdiye dek. Hem kendini hem de adayı kurtarmış olurdu çoktan. Aras ne zaman çekip gitmesi gerektiğini çok iyi bilerek doğan insanlardan oldu daima. Amacına giden yolda asla yufka yürekli olmazdı o. Çünkü onun adı Aras'tır. Ve insanlar onun gibilere hayran olurlar hep. Eline büyük gelen tabancasıyla pencerenin dibinde nöbet tutan Lütfü, Tuna'ya bakarak deli işareti yapıyor, Hatice Hanım üzgün gözlerle bakarak dualar okuyup üflüyordu. Gördünüz, tanıksınız işte, düşlerimde bile Aras gibi güçlü olamıyorum ben, düşlerimde bile yufka yürekli, sorumlu ve romantiğim, düşlerimde bile kendim değilim. Bu kadar kendini yeme can Mehmetçik oğlum. Can dayanmaz bu senin kendine ettiğin işkenceye be evladım. Anlıyorsunuz şimdi değil mi? Diye mırıldandı Tuna. Sen de anlıyor musun Lütfü? Küçük Lütfü hınzırca güldü. Düşlerimde bile. Dişlerini sıktı Tuna. Derin nefes aldı. Çok yorulmuştu. Usulca sedire uzandı ve gözlerini yumdu. Uykuya kaçtı Tuna. Aras nereye? Sevgili kardeşim, ne zaman bir sal yapacağız kendimize ve yelken açacağız gökyüzünden aşağıya? Ingeborg Bachmann. Ben geldiğimde o da öbürleri gibi bizim evde yaşıyordu. Tıpkı annem, babam ve tıpkı dedem gibi. Ben geldiğimde Aras da bizim evde yaşıyordu. Aileye en son katılan bendim ve öbürlerinin varlığını doğal bir miras gibi hiç düşünmeden kabul etmiştim. Beni sevmelerini, beni koruyup beslemelerini doğal olarak beklediğim gibi. Çocuktum ve çocuklar sahip oldukları her şeylerin nasıl kazanıldığını hiç bilmezler. Çocukluk böyle yaşandığı zaman güzeldir. Aras da onlardan biriydi. Vardı ve hep olacaktı. Onsuz yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Aklımın ucuna bile getirmemiştim. Neden getirecektim ki? Benden önce gelmişti, oradaydı. Sağlamdı, güvenilirdi, akıllıydı. Beni sever, beni korurdu. Abimdi. Abim olarak da kalacaktı. Ama öyle olmadı. Aras bir gün gitti. Öylece, ansızın. Hiç haber vermeden ve bizi yokluğuna hiç hazırlamadan. Aras bir gün çekip gitti. Temelli gitti. Gidişi de kendi efsanesine uygundu. Tam kahramanlara özgü biçimde ayrıldı Aras. Yakışıklı, genç ve cesur. Zeki, yetenekli ve başarılı. Yine yapacağını yapmış, giderken de bir kahraman olmayı başarmıştı abim. Oysa gitmek isteyen ada, kalmak isteyen Aras'tı. Ve aslında temelli gidecek olanın Aras olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. O yaz bir sınav hengamesiyle geçti Aras için. Liseyi okul birincisi olarak bitirmişti. Karate ve yüzmede liseler arası dereceler yapmış, satrançta bölge şampiyonu olmuştu. Deniz kuvvetlerinin askeri öğrenci sınavlarını kazanmış, üniversite sınavlarına girmiş, sonuçlarını bekliyordu. Üniversite sınavlarında ilk tercihi İTÜ gemi mühendisliğiydi. Aras'ın başka tercihi yoktu. ÖSYM sonuçlarını beklerken boş duracak değildi ya, Amerika'da gemi inşaat mühendisliği ile ünlü Michigan Üniversitesi'nin Mühendislik Öğrenci Derneği'ne yazıyor, denizcilik, savaş gemileri teknolojisi, navigasyon konusunda ne bulursa sömürürcesine okuyor, gözlerinden ve ellerinden taşan zekasını nerelere yönlendireceğini bazen şaşırıyordu. Ve tabii ada. Adaya daha sık ve daha uzun ortadan kaybolmaya başlamışlardı. Ada tamamen Aras'a hayran, Aras adanın hayranlığını kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazır görünüyordu. Aşk bu muydu bilmiyordum. Ama ikisinin de aslında birbirlerinden çok kendilerini sevdiklerini çocuksu bir içgüdüyle en başından beri seziyordum. Aras'ın adayı benim sevdiğim gibi sevmiş olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Aras zor beğenen ve zor elde edilen bir kızın ilgisini ve hayranlığını seviyordu. Ada ise kendisi gibi zeki ve hoş bir kızın hayranlığını kazanabilmiş, yetenekli, gözü pek ve feci yakışıklı bir delikanlının ilgisiyle sarhoştu. Onlar egosu çok gelişmiş insanların hep başına geldiği gibi öz aşklarının yansımasını aşk sanıyorlardı. Daha sonra öğreneceğim gibi eşitler arasındaki aşk da buydu zaten. Oysa ben adayı ada olduğu için ve olduğu gibi seviyordum. Birini sevmenin onun en berbat yanlarını, hatta bazen insanı kahreden en boktan özelliklerini bile kabul edebilmek olduğunu bilerek doğmuş biriyim ben. Başka bir deyişle egosu gelişmemiş o salaklardan biri. Oyunu doğuştan kaybetmişlerden biri. Her neyse, öyle ya da böyle insan karakterini yaşamaktan kaçamaz ki. Bu yüzden ben adayı hala böyle severim. Annem ve babama gelince, onlar artık Aras'la eskisi gibi yüksek sesli bir gurur duyamıyorlardı. Başarı da alışkanlığa dönüşebilirmiş. Aras, eline attığı her şeyde nasılsa başarılı oluyordu. Satranç şampiyonasına giriyorsa zaten derece alacak, yüzme yarışlarına katılıyorsa nasılsa bir madalyayla eve dönecekti. Hiçbir büyük başarıya imza atmamış olan benim, bütünlemeye kalmadan sınıfı geçmem evde bayram havası yaratırken, abimin bir haftada yaptığı gemi maketlerinin yüksek fiyata alıcı buluyor olması artık solunan hava denli doğal karşılanıyordu. İngiltere'de yapılan iki Nordenfelt denizaltısını satın alan Osmanlılar, onlara ne ad vermişler bil bakalım. Aman Aras, Osmanlılar zamanında denizaltı mı vardı yani? Maşallah Ada Hanım, bu yaşta bu cehalet. Denizaltı fikri Leonardo zamanından beri biliniyor efendim. Ne eder bakalım? 450 falanca yıl yani. Sonra 1899'da Narval var ki elbette iki tekneyle donatılmış ve çok öncü bir denizaltıydı. Tamam Aras, tamam pes. Ay içim çekildi vallahi. Ben teknik ayrıntı istemiyorum. Neymiş Osmanlı'nın ilk denizaltısının adı, onu söylesen. Daha önce şunu hatırlatmalıyım ki periskopun icadından sonra denizaltı asıl kimliğine kavuşmuş ve Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri amaçla kullanılmaya başlanmıştır. Aras, vallahi mahsus yapıyorsun sen. Beni çıldırtacaksın değil mi? Ya söylesene şu denizaltının adını, çatlatırsın insanı sen. Parçaları birleştirilmek üzere İstanbul'a yollanan denizaltılardan yalnızca bir tanesi tamamlandı. Bunun takma adı da Balina idi. Ama asıl adları... Tamam Aras, artık sormuyorum ve seni bu işkence zevkinden mahrum bırakıyorum. Dur gitme, tamam söylüyorum. Ada, dursana be. Bak, ilk Osmanlı denizaltılarının adları Abdülmecit ve Abdülhamit idi. Tembelliğiyle tanınan bir lise öğrencisine bir sömestr yüksek ücretli fizik dersi verdikten sonra çocuk 8 alarak bütünleme sınavını vermiş, ailesi pahalı armağanlar ve minnet dolu sözcüklerle gelip mahalleyi ayağa kaldırmıştı. Annemler yüzlerinde mütevazi bir gülümseyiş, mutlu olduklarını belirtmekle yetinmişlerdi. Onun adı Aras'tı ve adı şimdiden imza değerindeydi. Buna karşılık 15 yaşıma girmeye 2 ay kalmışken hem annemin hem de Ada'nın henüz 14 yaşında olduğum konusunda benimle iddialaştığı sırada bana hala çocuk muamelesi yapılıyor oluşu özellikle Ada'nın yanında beni oldukça utandırıyordu. Belki geleneksel anlamda annemleri gururlandıracak bir erkek çocuk profili çizmiyordum. Ama geleneksel erkek profili de büyük kentlerden hareketle değişmeye başlamıştı zaten. Bebek arabası süren, kapıcı babalar ve aşık olmadan utanmayan toplumcu, gerçekçi sert erkek prototipler bugünkü kadar çok olmasa da benim ergenlik dönemimde belirmeye başlamıştı İstanbul'da. Evet, edebiyata, kitaplara ve ayrıntılara duyduğum aşırı ilgi, geleneksel erkek çocuğu için çok sık rastlanan özellikler değildi. Şiir okumaya bayılıyor, gizlice şiir yazıyordum. Bir gün şiirlerimi şair Doğan Gökay'a gösterebilme cesaretine kavuşacağımı düşünüyordum. Bisiklete binmek dışında spora ilgim yoktu. Bisiklet de spor değil, bir oyundu benim gözümde. Annemin benden şikayetçi olduğunu hiç hissetmedim. Sağlıklı bir çocuktum. Kızlara ilgi duyuyordum. Bu abimin sevdiği kız olsa bile erkekliğim konusunda aileme ipucu verdiği için hoş görülüyordu. Ve bir de okumaya meraklıydım. Bunlar anneme yetiyordu. Bana hiç söylemese de annemin ilk erkek çocuktan sonra özlemini çektiği kız evladın yerine beni koyup öyle sevdiğinden kuşkulandığımı itiraf etmeliyim. Belki de şu dünyanın en çileli aşkı, evlat sevgisi dedikleri şeyi bilmediğim için annelerin çocuklarına yeteneksiz, başarısız oldukları halde bile sevebilme yetisini algılamaktan acizim ve annemin günahını alıyorum. Bilmiyorum, hala bilemiyorum. Sonuçta ben bir Aras projesinden çok farklı bir evlattım ailem için. Belki de bu anlattıklarımın tümü benim kuruntularımdır. Kim bilir? Belki tıpkı Franz'ın babası Hermann Kafka gibi benim babam ve annem de benden çok miktarda bulunmadığına inandıkları bazı önemli özellikler nedeniyle benden büyük beklentiler içinde olmamışlardır. Kuruntulu oluşumu kime çektiğim konusuysa aydınlanmamış yüzlerce genetik harita bölgelerimden biri olarak durur kişisel DNA arşivimde. Aras'ın pırıl pırıl parlayan geleceği neon ışıklarıyla aydınlanmış bir Kuzey Amerika kentinin geniş caddesi gibi görünüyordu bana. Onun istediklerini başaracağı konusunda hiç kimsenin kuşkusu yoktu. Başarı istediklerini gerçekleştirme yolunda elde edildiği zaman önem kazanır. Aras'a bakıp istediği gibi başarılı, çakı gibi badem şekeri diyordu annem, bir deniz subayı mühendisi olacağını görebiliyorduk. Ada ile Aras'ın gelecekleri konusunda üç kişi dışında kaygılanan yoktu. Bunlardan biri Ada'nın annesi, öbürü küçük dayısıydı. Kızını çok iyi tanıyan Pervin Gökay, onun subay kocasının sık sık tayin olacağı, farklı sahil kasabalarında sosyal faaliyetlere katılıp çocuk büyütecek bir eş olmak hayaliyle yetişmediğinin ayrımındaydı. Ada, kılıçların altından gelinliğiyle geçip içinden güvercinler fırlayacak atlı katlı düğün pastasını düşleyen bir kız çocuğu olmamıştı hiç. Böyle düşlerle büyüyen kızın Meriç olduğunu sonradan öğrenecektim. Pervin Gökay, kızının Aras'a olan ilgisini daima sempatiyle karşılamış, Aras'ın daha alt bir sosyal sınıftan geliyor olmasını kesinlikle önemsememişti. Bundan hepimiz emindik. Çünkü kendi kocası da böyleydi. Pervin Gökay, sınıf derdinde olmayacak kadar kendine güvenen, kültürlü ve gerçek bir insandı. Onu rahatsız eden Aras'ın planladığı geleceğin Ada için çok dar ve boğucu olabileceği endişesiydi. Şair Doğan Gökay ise Ada'nın özgür ve dik kafalı karakterini kendi karakteri kadar iyi tanıdığından olacak daha farklı endişeler taşıyordu. Ona göre Aras bütün olumlu özelliklerine karşın geleneksel anlamda tutucu bir erkek profili çiziyor ve bu nedenle bağımsız ruhlu modern bir kadını uzun süre sevip yaşantısını onunla paylaşma yeteneğini doğuştan eksikleniyordu. Belki beni hala çocuk saydıklarından, belki de o sıralar anlamadığım başka bir nedenle iki kardeş ben köşkün salonundan bir şeyler almak için bahçeden içeriye girdiğim sırada konuşmalarını kesmeden tartışmayı sürdürüyorlardı. Bu konuşmalar Aras'ın liseyi bitirmesiyle başlamıştı ve bir çocukluk aşkının sevimli hikayelerine atılan yetişkin kahkahaları yerini artık ciddi konuşmaların endişeli tonlarına bırakmıştı. Ada ve Aras'ın geleceği konusunda endişelenen üçüncü kişi bendim. Benimkisi daha çok kişiseldi. O ikisi yaşantımdan çıkınca ben ne yapacaktım falan türünden tipik Tuna kuruntuları. Bu üç kişi dışında herkes bir peri masalının peşine takılmış gidiyordu. Koyu bir romantik olan Süreyya Mercan, bal kızı Kumral Adası'nın düğününde yapacağı konuşmanın metnini yazmaya başlamıştı bile. Ondan hiç aşağı kalmayan annem de en büyük eseri olan büyük oğlunun mürüvveti kadar dünürü ailenin Türk sinemasının büyük yıldızları olacağının sevinciyle başı dönmüş uçuyordu. Meriç sessizdi ama bu evliliğin gerçekleşmesini dört gözle beklediğinden emindim. Meriç sessizce bekliyordu. Babama gelince, babam üzüntüleri gibi sevinçlerini de ifade etmeyi bilmiyor, öğrenmek için de hiç çaba sarf etmiyordu. Babam çalışıyor, uyuyor, gazete okuyor, yemek yiyor ve televizyon izliyordu. Bunların dışında yaptığı başka bir şey varsa annem biliyor olmalıydı. Ama annemin beden dilini okumaya çalışınca bundan da kuşkulanıyordum. Babama mı yoksa anneme mi acıyacağıma uzun yıllar karar veremedim. O yaz aslında son çocukluk yazımdı. Artık üniversiteli olacak Aras bundan böyle aramıza sık sık katılamayacaktı. Gelecek yaz üniversite sırası Ada'ya, bir sonraki yıl Meriç'e ve sonunda da bana gelecek çocukluk kapısı arkamızda tümden kapanacaktı. O yazın hayatımızda önemli bir yer tutacağını tahmin ediyordum. Ama hepimizin hayatını tümden değiştireceğini hiç beklemiyordum. Kimse beklemiyordu. O yıllarda Süreyya Mercan'ın Balıkçı Osman filmlerinin artık diziye dönüşen yurt dışı bölümleri çekiliyordu. Film çekimleri için sık sık yurt dışına giden aktöre bazen karısı ve kızı da eşlik ediyordu. Kuzgunca dönüşlerinde bize uzak, mistik, egzotik çağrışımlar yapan Mısır, Fas gibi ülkelerden armağanlar ve fotoğraflar getiriyorlardı. Türk sinemasının can çekiştiği son yıllardı. Popüler tiplemesi Balıkçı Osman'la sanat yaşamının ikinci baharını sürdüren Süreyya Mercan'ın aksine Pervin Gökay ilk mesleği tiyatroya dönmüştü. Bulvar tiyatrolarının tekliflerini kabul etse adının dolduracağı koltuklarla o da kendi kesesini doldurabilirdi. Ama o cep tiyatrolarında Çehov oynamayı tercih ediyor, bir yandan da Bürkan'la ortak olduğu tekstil atölyesini işletiyordu. Sıcaktı. O gün, Aras'ın gittiği gün sıcaktı. Bahçe sıcak olduğu için köşkün serin salonundaydık. Süreyya Mercan Atina'da film çekiminden yeni dönmüştü. Bize Yunanlılarla nasıl anlaştığını anlatıyordu. Yunan mutfağının Türk mutfağından tek farkı bizim yemek çeşitlerimizin yalnızca 20'de birine sahip olmaları. Onun dışında her şey aynı azizim. Şahane bir lezzet. Uzoları bizim rakının şekerlik kardeşi yahu. Doğan Gökay Berger koltuğuna oturmuş bir film izler gibi eniştesini izliyor, gerekli bulduğu yerlerde onun sözünü keserek daha biraz önce ve tesadüfen öğrenmiş mütevazılığıyla Osmanlı-Yunan ilişkilerine dair tarihi notlar düşüyordu. Bürkan'la Pervin Gökay salonun öbür ucundaki 12 kişilik yemek masasının üstüne serdikleri paftalarda yeni giysi modellerini konuşuyorlardı. Meriç bir köşede suç işler gibi gitar çalıyor, Ada telefon başında Aras'ın aramasını bekliyor, ben de adanın başında onun endişelenmesini engellemeye çalışıyordum. Cihan teyze sık sık salona gelip ya taze soğuk limonata ya da evde yapılmış dondurma servisi yapıyordu. Bir ara Meriç yanıma gelip kulağıma bir şeyler fısıldadı. Anlamadım. Bir dakika gelsene lütfen diyerek elimden çekiştirmeye başladı. Ali Samiyen'de oynanan Galatasaray maçına giden Aras çıkışta adaya telefon edeceğini söylemiş ama hala aramamıştı. Ada huzursuzdu. Onu bırakıp Meriç'le ilgilenmek istemiyordum. Mısmızlık edeceğine ben de gitseydim diye humurdanıyordu ada. Birlikte futbol maçlarına gittikleri olmuştu ama bu çok sık yaptıkları kolektif bir faaliyet sayılmazdı. Gelsene Tuna, bir şey söyleyeceğim sana. Adayı bırakmak istemediğimden Meriç'le gidemiyordum. O sırada Cihan teyze korkudan gözleri fal taşı gibi açılmıştı. ...olarak salona koşarak girdi. Gayrettepe tarafında anarşistler bomba patlatmışlar. Hanımefendiciğim, Aras'ın gittiği maç oralarda mıdır? Allah korusun. Bir anda hepimiz donduk. En çabuk toparlanan şair Doğan Gökay oldu. Haberleri mi dinledin Cihan dadı? Tam olarak ne zaman, nerede patlamış bomba? Diyerek yerinden kalktı. Ada sapsarı kesilmişti. Hemen bir kolumla omzunu tuttum. Abime bir şey olmaz, korkma dedim korkarak. Süreyya Mercan anarşistlere küfrederek televizyonu açtı. Pervin Gökay anaç bir güdüyle kızını yatıştırmaya koştu. Ben annemi düşünüyordum. Doğan Gökay önce Milliyet gazetesini telefon edip bilgi edinmeye çalıştı. Sonra Cumhuriyet ve Hürriyet'i aradı. Geldi, bakın orada diye sevinçle bağıran Meriç hepimizi şaşırttı. Bakınca bahçe duvarının üzerinden atlayarak köşke doğru gelmekte olan Aras'ı gördük. Aras yaşıyordu. Abime bir şey olmamıştı. Derin bir oh çekildi. Verilmiş sadakası varmış dedi Cihan teyze gözleri dolu dolu. Allah sevdiklerine bağışladı aslan damadımı diyerek en abartılı tiyatral sesiyle coştu Süreyya Mercan. Gördüğü aşırı ilgiden hiç hoşlanmayan Aras'ın patlamadan haberi bile yoktu. Adaya telefon edebilmek için arkadaşlarından ayrılmış, telefonların başındaki uzun kuyrukları görünce bir belediye otobüsüne atlayıp doğruca Üsküdar'a gelmişti. Üsküdar'dan Kuzguncu'ya koşarak varmıştı, soluk soluğaydı. Arkadaşların da evlerine Salimen vardı mı acaba diye sordu Pervin Gökay. Bakkal Musa ile fırıncının oğlu Sefer, şimdi gider bakarım gelmişler mi diye. Ada sanki biraz önce üzüntüden sararan kendisi değilmiş gibi sakin, maçın sonucunu soruyordu Aras'a. Bir dakika gelsene Tuna, sana bir şey söyleyeceğim. Bu defa Meriç'i dinlemek için vaktim vardı. Nasılsa artık Ada'nın bana gereksinimi kalmamıştı. Nasılsa Aras yanındaydı.